Ayrım 21. Pargalı İbrahim Paşa, Cahit Ülkü. Sayfa 175. 26 Aralık günü yanında Grand Cruaz ünvanındaki birkaç büyük şövalye ile Türk ordugahını ziyarete gelen Rodos Üstad-ı Azam'ı yağmur altında saatlerce otağı kapısında bekletildikten sonra sırtına hilat giydirilerek yanındakilerle birlikte huzura kabul edildi. Süleyman'ın mücevherlerle işli tahtı som altından iki aslan heykeli arasındaydı. Gözleri kamaşan mağluplar ağır ağır ilerleyip tahtın önünde diz çökerek padişahın elini öptüler. Süleyman Üstad-ı Azam'ın yaşlı ve ezik haline acıyıp bir süre derin düşüncelere daldı. Ülkeler kazanıp kaybetmek hükümdarların kaderi. Şimdi ben onun yerinde olabilirdim diyordu içinden. Sonra onu teselli etti. Hatta Müslüman olursa ona durumuna uygun bir görev ihsan edeceğini söyledi. Üstad-ı Azam bir görev üstlenemeyecek denli ihtiyarladığını öne sürerek özür diledi. Dil adam ve arkadaşları huzurdan ayrılmaya hazırlanıyorlardı ki yüzündeki sevecen ifadeyi bir anda yok eden Süleyman kuru ama kararlı bir sesle "Aksi iddia edilirse yalancı olduğunuza inanacak kadar kesinlikle biliyoruz ki Cem Sultan'ın oğlu Murat ve onun çocukları yanınızdalar. Biz yalancıları hiç sevmeyiz. Onları sağ olarak bize teslim edinceye dek adamızda misafirimiz olacaksınız. Buradan ayrılsak bile vezirim Ahmet Paşa sizlerle ilgilenecektir deyince şövalyelerin suratları sapsarı kesildi ve tek söz etmeden geri geri çekilerek huzurdan ayrıldılar. Onlar çıkınca Süleyman sağ yanında ayakta duran İbrahim'e doğru ''Şu kafiri ihtiyarlığında yerinden yurdundan etmeye mecbur kaldığım için üzülmüyor değilim.'' diye mırıldandı. Ahmet Paşa kendini yeterince tanıtmış olmalı ki öğleden sonra padişaha Şehzade Murat'ın ailesiyle birlikte teslim edildiğini bildirdiler. Süleyman dişilerin korumaya alınmasını, erkeklerin huzura getirilmelerini emretti. Az sonra Şehzade Murat sağında 15 yaşlarında bir delikanlı, solundaysa 8 yaşlarında soluk benizli bir çocuk olduğu halde içeri girdi. Üstünde bacaklarına yapışmış karpuz kalçalı çorap pantolonla, dik yakası dantelli kolları dirseklerinin az üstüne kadar balon gibi şiş ama aşağı tarafı dar bir gömlek, belinde ise yanda püskülle biten kırmızı renkli deri kemer vardı. 40 yaşında olmalıydı. Yüzü uykusuz geçen gecelerin yorgunluğundan izler taşıyor, çukur yanaklarını açıkta bırakan sivri sakallarının telleri sanki titriyordu. Padişahın önüne gelince diz çöküp öylece kaldılar. Süleyman biraz titrek bir sesle ''Kalkın'' dedi. Bir süre ürküntünün biraz kederli, biraz umutlu sessizliği dolaştı etrafta. Üçünün de başları öne eğikti ve bu yüzden kemerli burunları olduğundan büyük görünüyordu. Süleyman o güne dek tanışmadığı duygularını örtbas etmeye çalışarak sordu. ''Çocuklarının adları ne?'' Beklenmedik soruydu bu. Şehzade Murat'ın ölük yüzüne umudun ürküntülü titreşimlerini serpen bir soru. Kalbindeki ürperiş sesini kısmıştı. Büyüğününki Cem, efendimiz, küçüğününki Osman diye kekeledi. Dipnot, kimi kaynaklara göre Murat'ın bir, kimilerine göre iki oğlu vardır. Oğullarının ismi bilinmiyor. Y. Yücel, Ali Sevim kaynak belirtmeden bir oğlunun adının Cem olduğunu söylüyor. Ardından başını hafifçe kaldırıp kaşlarının üstünden amcasının torununa baktı. Yalvarıyor muydu acaba? Yoksa talih rüzgarı başka yönden esseydi şimdi onun yerinde olacağını mı düşünüyordu? Kendisinden 14 yaş küçük akrabasının karşısında ezilmenin kadersizliğine lanet okuyor da olabilirdi. Ama hayır, kalbi küt küt çarpıyordu onun. Ayıplamalı mıydı kendisini? Peki neden? Ah keşke bir daha kurban kesmeyeceğim diye içinden umarsızca haykırırken dediğini yapabilmenin sevincini yaşayabileceğine bir inanabilseydi. Şu gerçeği yeni kavruyordu. Yaşadığın andan başka an yoktur. Geçmiş ve gelecek şakaydı sanki. Ansızın gerçeğe dönüşü veren şakalar, şaka olan gerçekler. Her şey kolaydı, her şey olanaksız. Dışarıdaki yağmuru hissediyordu, gri gökyüzünü, köpüklü dalgaları, şimdi yabancıladığı gençliğini, hatta birkaç saat öncesini. Küstü. Nasıl bu denli duyarsız olabilirdiler? Ya da her şey ona ihanet ediyordu? Ne oluyordu, büyüyor muydu etrafındakiler? Halının desenleri, tahtın ayakları, üsküfler, dağ zirvelerinin bulutlar arasında belirsizleşmesi gibi kaftanların içinde kaybolan baldırlar. Kim bilir, belki çadırın tavanı da yükseliyordu. Birden bir soru, bir başka umudun heyecanını kıpırdattı içinde. Siz Müslüman mısınız yoksa Hristiyan mı? En uzun zaman, en çok duyarak yaşanan zaman olmalıydı. Kahrolsun saltanat, iktidar, güç, kuvvet, her neyse hepsi kahrolsun, yaşamak, dokunmak, sevmek, soluk almak, ağaç, çiçek, hatta kokmak, hatta dava için ölmek. Tehlike değildi o, kendini bildi bileli kaçınmıştı tehlike olmaktan. İşte kanıtı dercesine yükseldi sesi. Hristiyanız Efendimiz. Bir ses soğuk, buz gibi. Neslimizde Hristiyan Adem bulunmak münasip değildir. Süleyman'ın çavuşlara göz işareti, amca torunu perdeler arasında hayalet gibi kayboluyor. İri kıyım çavuşlar hareketleniyorlar. Nedense büyük oğlunun da elini tutuyor sımsıkı. Kımıltısız ama kar içinde kalmış gibi. Oysa küçüğününki sımsıcak hem kıpırtılı, üstelik parmakları parmaklarına kenetlenmiş. İstiyor ama bakamıyor ona. Yoksa utanıyor mu? Uzun bir an, hayli uzun. Hıçkırıklarını zor tütüyor Osman'ın sıcaklığını hissettikçe. Sonra bir çığlık, minicik el, elini yırtarcasına avucundan sıyrılırken, ''Baba, baba!'' Ocak 1523 günü şövalyelerle 4000 Hristiyanı taşıyan Türk gemileri Rodos'tan Malta'ya doğru yelken açıyorlardı. Padişah gemilere Saint Jean şövalyeleri bayrağının çekilmesine izin vermişti. Ama o gün amiral gemisinde kırmızı zemin üzerinde beyaz haç bulunan asırlık bayrak dalgalanmıyordu. Şimdiki bayrakta çarmıhtan inen oğlunun cesedini kucağında taşıyan Meryem tasviri vardı. İleride Malta şövalyeleri adını alacak örgütün bayrağı, uğradıkları felaketi nesilden nesile aktarmak için daha o gün biçim değiştirmişti. Ertesi gün genç Fatih Sultan Süleyman camiye dönüştürülen Saint Jean Katedrali'nde Zembilli Ali Cemali Efendi'nin imamlığında cuma namazı kılarken burçlardan da ezan sesleri yükseliyordu. Babası Mekke ve Medine hakimliğini soyuna armağan ettiyse o da haç yolunu güvence altına almıştı. Alabildiğine mağrur ve muktedirdi. Ama İstanbul ve çılgıncasına özlediği Hürrem onu çağırıyordu. Hristiyan fukaraya günde 50 çift somun ve katık dağıtabilecek kapasitede imaret kurulmasını ve imar çalışmalarının bir an önce tamamlamasını emrederek Kaptan Paşa kadırgasıyla Rodos'tan ayrıldı. Onu selamlayan top ateşlerinin sesi duyulurken ileride sisler arasında Marmaris kıyıları seçilebiliyordu. Piri Paşa ise varlığını unutmuşçasına ufuklara bakarak dalıp gitmişti. Süleyman'ın sorusu onu gömüldüğü alemden sıyırıp çıkardı. ''Hayrola Paşa, neden bu kadar daldın?'' ''Muhterem pederinizi hatırladım.'' diye yanıtlamaya başladı Paşa. ''Bir gün bana Timur Lenk bizim büyük pederi tuttuğundan bu durum sülalemiz üzerinde leke bıraktı. Bunun silinmesi için Hindistan'da hüküm süren Timur evlatları üstüne sefer etmek isterim.'' buyurmuşlardı. Cevap olarak bu olay üstünden 100 yıldan çok süre geçmiş ve yüce saltanatınızda daha sonra birçok ilerlemeler yapıldığından bu leke silinmiştir. Ayrıca Hindistan çok uzak olduğundan oraya sefer imkansızdır demiştim. Şükürler olsun ki siz yüce saltanatınızın daha başında nur içinde yatsın, dedeniz Fatih Sultan Mehmet Han'ın fethedemediği Belgrad ve Rodos'u fethetmekle Devlet-i Aliye'nin iki mahcubiyetini şan ve şerefe dönüştürdünüz. İbrahim Paşa, Paşa diye atıldı. Allah sizi bize bağışlamış ki hemden paşanın akıbetine uğramadınız. Peki padişah sefere engel çıkarttığınız için sinirlenmedi mi? Herhalde susup kalmamıştır. Piri Paşa bir süre İbrahim'in göz bebeklerine baktı, sonra hayır, hiç sinirlenmedi dedi. Önünde açık bir harita vardı. Mübarek parmağını tam Süveyş'in üstüne vurarak oradan Kızıldeniz'i Akdeniz'e bağlar, deniz yoluyla Hindistan'a giderim dedi. Yaşasaydı bu işin arkasını bırakmayacaktı. Piri Paşa ağır ağır başını sallayarak, bir veziri azam sıra devlet işlerine geldiğinde gerçeği söylemelidir. Onun kalbinde can korkusu olmamak gerekir. Sözünü bitirince diyebilmelidir ki, saadetli padişahım, ben boynumdaki yükü ayırdım, doğrusunu söyledim. Kıyamet gününde şimdiden sonra cevabı siz verin dedikten sonra padişahtan izin isteyip yanlarından ayrıldı. Gün boyunca Süleyman biraz üzgün, biraz utangaçtı. Akşama doğru İbrahim'e, şu üç sebepten dolayı babamı tenkit ediyorum dedi. Bir, İran Şahı'nın esirlerini ne hakla hapsetmiştir? İki, Şah İsmail'in esir karısını ne hakla bir başkasına nikahlamıştır? Üç, ipek tüccarlarının mallarını hangi hak ve kanuna dayanarak zapt ettirmiştir? Bunlar ortadayken Piri Paşa babamızı yere göğe sığdıramıyor. İbrahim içinde dolup taşan sevincini belli etmemek için padişahın yakınmasını anlamazlıktan geldi. Saf saf, dönünce Hasan can kulunuzdan öğrenmeye çalışırım diyerek konuyu geçiştirdi. Ona göre açık yüreklilik kadar zararlı bir şey olamazdı çünkü. Marmaris'te yalnızca bir gün kaldılar. Padişah Rodos'un imarıyla ilgili görevlendirmeleri yaptıktan sonra 6000 kişilik süvari birliğiyle yola koyulduklarında İbrahim kendisi için yeni bir dönemin başlamak üzere olduğunu hissediyordu. Şeyh Suvaroğlu'nun katline Muğla yöresinde tepki gösterilmesi şaşılacak şeydi. İbrahim halkın suratsızlığına bakarak bunda bir çapanoğlu olduğunu sezinlemiş, ara sıra ahalinin arasına karışınca da gerçeği öğrenmişti. Halk tepkisini üç sözcükle dile getiriyordu. Osmanlı yiğit basandır. İyi bir fırsat diye düşündü İbrahim. Çünkü nedenli hırs küpü olduğunu çoktandır teşhis ettiği Mendebur Ferhat Paşa damatlığından da güç alarak ileride başına dert açabilirdi. Onları mola vermek zorunda bırakan yağmur ikindi vaktinde nihayet durmuş, hatta aralanan bulutlar arasından güneş yüzünü gösterince insanın içini ürperten geniş kavisli bir alkım güney tarafını taçlandırmıştı. İbrahim perşembe günlerinin artık rutinleşmiş işi olarak gene padişahın ayak tırnaklarını kesiyordu. Saadetli padişahım, galiba yanlış bir iş yapıldı diye söze başladı. Halkın bedbin küskün görünce sultanıma faydalı olabilirim diye kulak kabarttım. Diyorlar ki Şeyh Suvaroğlu gibi er kişi mi vardı? Bu yiğit padişahımız efendimize hizmetten başka ne düşünürdü ki? Nolaydı, Celali'yi tepeledi. Can birdiği ezdi diye ona kin tutan Ferhat'ın sözüne inanılmayaydı da bu yiğide kıyılmayaydı. Osmanlı onun gibisini bir daha zor bulur. İşte böyle diyorlar. Ben bilirim ki halk gerçeğini söyler. Hatta gönderdiğiniz heyeti bile yerine varmadan Ferhat Paşa öldürtmüş. Piri Paşa'nın dediği gibi duyduğumu bildiğimi söyledim. Doğrusunu efendim bilir, o ne derse doğru odur. Süleyman tısladı. Bizim dahi kuşkumuz budur. Rodos'ta ne kadar kalacağımız belli olmadığından gerimizi sağlam tutalım dedik. Yazık oldu bey oğlu beye. Yağmur insafa gelince hızlı bir yürüyüş temposu yakalayarak Marmaris'ten hareket etmelerinden 25 gün sonra İzmit'teki Dil iskelesine ulaştılar. Aslında vuslat yaklaştıkça Süleyman'ın içindeki özlem yoğunlaşıyordu. Sefere çıkarken 1,5 yaşında bıraktığı oğlu Mehmet şimdi haydi değişmiş olmalıydı. Birkaç adım atmayı başardıktan sonra yumurcağın kopardığı sevinç çığlıkları kulaklarında çınlıyordu. Ona baba dedirtmek için Hürrem'in nedenli çaba harcadığını bilmediğinden o gün oğlunun baba baba diye heceleyerek açılmış kollarına doğru koşuşunu kendi duygularının yavrusuna yansıması olarak yorumlamıştı. Bu zafer kazanma sevincinden çok farklı bir mutluluktu. Bir ara gözleri Hürrem'e kaymıştı. Kafeslerden süzülen haziran güneşi, o esrarlı tebessümler ışıldayan yüzün bir yarısını aydınlatırken, öteki yarısını yumuşak gölgeler içinde bırakarak, sefer boyunca zihninden silinmeyen muhteşem bir tablo yaratmıştı. Uzun boynunun tüm güzelliğini ortaya çıkaran V yakalı ipek entarisi içinde o gerçekten harikuladeydi. Kucağındaki Mehmet'ini usulca yere bırakarak ona doğru yürümüş, Hürrem'in ince ve uzun parmaklı sımsıcak ellerini avuçlarının arasına alarak ''Hamam arkadaşım, sevgilim, parıldayan ayım, güzeller şahı sultanım'' diye söze başlamış ve devam etmişti. ''Hasretine nasıl dayanacağım? Ey bitkim şekerim definem, cihan içinde zahmetsizim, gönül mısırındaki hükümdarım benim, bil ki her daim içimde olacaksın.'' Hizmetkarları ve yakınlarıyla gemiye binip dil iskelesinden saray burnuna geçerken, o gün bu sözleri söylediği sırada kendisine iyice sokulup, başını göğsüne yaslayan Hürrem'in tüm sıcaklığını hala bedeninde hissediyordu. Uzaktan yeni sarayın kurşunla kaplı irili ufaklı kubbeleri ve Ayasofya Camisi'nin iki kalın minaresi görününce kalbi daha hızlı çarpmaya başladı. Sabrı o denli tükenmişti ki eski saraya gitmek için alacakaranlığın çökmesini bekleyemeyeceğini sanıyordu. Şimdi sarayın iskelesinde kendisini karşılamak için bir hayli insan toplanmış olmalıydı. Evet, Rodos seferi artık bitmiş, İstanbul günleri ona yeniden kucak açmıştı. Dipnot, Rodos Savaşı'nın bir önemi de bakırdan yapılmış ve özel aletlerle fırlatılan bombaların dünyada ilk kez burada Türkler tarafından kullanılmasıdır. Ama o bir an önce Hürrem'in kucağına atılmak, sevincim, içkim, meclisim, nurlu ışığım, nar ve portakalım benim diye aykırarak tüm özlemiyle ona sarılmak istiyordu. Süleyman'ın payitahtta ikinci işi Ferhat Paşa'nın idam fermanına tuğra çektirmek olduysa da, fermanı götürecek çavuş yola çıkmadan validesi Hafsa Sultan karşısına dikildi. ''Damadım Ferhat'ın kanına girip kızımı kocasız, torunlarımı babasız bırakırsan, dünyada ahirette analık hakkımı helal etmem.'' diye tutturdu. Çocukluğundan beri ahiret sözünü duyunca bacakları titreyen Süleyman, Ferhat Paşa'nın rütbesini sancak beyliğine indirip onu Tuna ötesine sürmekle yetinecekti. Dipnot, o günlerde sürgün yeri Doğu Anadolu değil, Rumeli sınır boylarıydı. İbrahim bu sürgünü öğrenince uğura fala inanmamasına karşın fanilasıyla gömleğinin arasına minik bir nazarlık iliştirdi. Boşalan vezirliğe kimin atanacağını merak ediyordu ki bir akşam üzeri Süleyman ona Ferhat Paşa'nın yerine kimi vezir yapalım diye sorunca yüreğini tatlı bir sıcaklık sardı. Gözleri yuvalarında fır döndü gibiydi, duraksamadan yanıtlandı. Doğrusunu gönül sultanım bilir ama bence münasibi Ayas Paşa'dır. Süleyman'ın aklına gelmeyecek adamdı Ayas Paşa. Şaşkınlıkla herif cenabet gezmemek için hamamdan çıkmıyor ki devlet işlerine bakmaya vakit bulabilsin diye itiraz edecek oldu. İbrahim bembeyaz sivri dişlerini göstererek sırıtıyordu. Cennet mekan pederiniz bu yüzden ağa iken onu paşa yaptı. Piri paşanın huzurda büyüklenişini gördükçe kahroluyorum. Devlet işlerinde ondan bilgilisi yok ama kendisi cübbesinden büyük. Fatih Mehmet Han'ı İstanbul'un fethinden caydırmak isteyen Çandarlı Ali Paşa küçük adam mıydı? Gücü sınırlı hükümdar için önce Belgrad'ın alınması belki doğrudur. Peki bu dinden üflediği solukla Belgrad'ı tutuşturabilecek Haşmetli Efendim için bunun ne önemi ola ki? Ayas Paşa kıyamet gününde cevabı siz verin demez. Bu yüzden o münasip görülmüştür. Ertesi gün Ayas Paşa'ya vezirlik alameti olan üç tuğlu alem teslim edilirken Piri Paşa'nın bakırlaşmış yüzündeki somurtkan ifade görülecek şeydi doğrusu. İbrahim Ahmet Paşa'nın maskaralığı beceri sanan hallerinden zaten usanan zavallıya bir yandan acıyor, öte yandan da Paşa Hazretleri filozofluk yapmaya artık hayli vakit bulacaksın diyordu içinden. Ayrılırken Ahmet Paşa'nın kulağına ''Paşa Hazretleri benden bu kadar, gayri gerisini sen getir.'' demeyi de ihmal etmedi. O günden sonra Mısırlıların ülkelerine geri dönmeleri için padişahtan irade çıkarması karşılığında Piri Paşa'nın yüklü bir rüşvet aldığına dair dedikodular yayılmaya başladı. Bu arada İstanbul'da garip olaylar yaşanıyordu. Bir gün Eyüp taraflarında Kazvinli hekim Şah Muhammed'in bıçakla bağırsakları deşilmiş cesedi bulundu. Dipnot belgelerde hekimin sonuna ait kayıt da yoktur. İbrahim cinayeti öğrenince hem ferahlık hem de sırtında üşüme hissetti. Ardından Portekiz'den İstanbul'a esrarengiz bir Yahudi geldi. Kızıl saçlı, değirmi yüzlü bu adam 30 yaşlarında ya vardı ya yoktu. Söylendiğine göre dağlardan, çayırlardan topladığı otlarla yıllardır yatağında mıhlanıp kalan hastayı bile birkaç günde ayağa dikiyordu. Dolaşan söylentilere inanılırsa bu tuhaf hekim şimdiye dek erkek sineğin giremediği eski saraydaki haremde bile elini kolunu sallayarak dolaşabiliyormuş. Yahudinin diğer özelliği de kuyumculuk sanatındaki hüneriydi. Onun Süleyman'ın yanına nasıl sokulduğunu, padişaha altın ve gümüş telkari yapma dersleri vererek yeni ve eski saraylar arasında mekik dokumayı nasıl becerebildiğini kimse anlayamamıştı. İbrahim beklediği günlerin gecikmesini bu adamın zuhuruna veriyordu. Oysa padişah Piri Paşa'ya ne zaman niyetini açmak istese tepeden tırnağa kıpkırmızı kesiliyor, ilk söze bir türlü başlayamıyordu. Aylar geçti, nihayet 26 Haziran günü Ayasofya Camisi'nde kılınan cuma namazından alayla dönerlerken Süleyman yanında at başı giden Piri Paşa'ya doğru eğildi. ''Kullarımdan birini mühim bir mevkiye tayin etmek isterim. Sen hangi mevkiyi münasip görürsün?'' diye soruverdi. Bu soru padişahın gönlünden geçenleri epeydir hisseden paşanın üstünde ferahlatıcı bir etki bırakmıştı. Üstelik sorudaki inceliği de kavramıştı. Duraksamadan, ''Size çok yakın ve makbul olan kulunuza benim yerimin verilmesi münasip olur.'' diye yanıtladı. Süleyman vezirinin yüzündeki cap canlı tebessüme anlam veremediyse de üstünden ağır bir yükün kalktığını hissediyordu. O gün 58 yaşındaki Piri Mehmet Paşa'yı 200 bin akçe yıllıkla emekliliğe sevk eden Süleyman, akşam namazından sonra müneccim başıyı çağırttı ve ona yıldızlara, defterlere bakmasını, gerekirse fal açmasını, Mühri Hümayun'u hangi saatte yeni vezir-i azama verirse bu atamanın hayırlı ve uğurlu olacağını sabah ezanından önce bildirmesini emretti. Kendisini ağır bir yükten kurtulmuş gibi hisseden padişah, büyük dedesi Fatih Mehmet'e hak veriyordu. Asalet ve kişilik sahibi adamlarla çalışmak gerçekten zordu ve 3 yıldır sırf bu yüzden hükümdarlığın tadına tam varamamıştı. Huzurunda yönetimle ilgili konular konuşulurken hep utanç altında kalıp Piri Mehmet Paşa'nın söylediklerine izin vermeye kendisini mecbur zannetmek, her divan toplantısından sonra içinde fırtınalar estiriyor, yüreğini cendere altında eziyordu. İşte artık hürdü ve bu eziklik duygusundan nihayet kurtulacaktı. İstibdat hevesini de bastırmasına gerek yoktu artık. İçindeki coşku ona başka şeyi düşündürdü. Özgürlük sevincini Hürrem'le paylaşmalıydı. Hem bizzat eski saraya giderek Ketu Dağısı'nı çağırdı ve atının hazırlanmasını emretti. Karanlık alaca karanlığı da yuttuğunda altın yolda onu bekleyen atına doğru giderken kendisini neredeyse kanatlanıp uçacakmış gibi hissediyordu. Dipnot: Altın yol, padişahın eski saraydaki hareme gitmek için kullandığı taş döşemeli, kenarlarında yüksek duvarlar olan dar yol. 21. Ayrımın sonu. Sayfa 185.